Oysa adımız da
yemeklere, onun için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Hayatın Sesleri'nin son haftanın gününde birlikteliğimize başlıyoruz. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. 15.55'e dek yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza başlarken programımızın sonunda bugün kurağımızı çekeceğimizi ve bir dinleyicimizin bizden bir armağan kazanacağını hatırlatalım. Bahar mevsimi siz sevgili dinleyicilerimiz için ne ifade ediyor diye sormaya başlamıştık pazartesi gününden itibaren. Bugün de programımızın sonuna kadar geçerli sorumuz. Programımızın sonunda katılan yarışmacılarımız arasından çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz her zaman olduğu gibi bugün de. Evet, çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Yarışmamıza katılabilmek için programımızın sonuna kadar. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Buradan da yarışmamıza katılabilirsiniz. Ve Hayatın Sesleri sayfasıyla Facebook, Twitter ve Instagram'dayız biliyorsunuz. Buradan da yarışmamıza katılabilirsiniz. Evet, hepinize şimdiden bol şans diliyoruz.
Evet. Öyle dedi paşamız ve o geceden 6 ay sonra da sizlere ömür mefat oldu. Artık ne o Sevroş Suflör var, ne Uyanık Ahmet Fehim, ne Hazır Cevap Küçük İsmail. Hepsine Tanrı rahmet eylesin. Dalgacı Holas, şık ve zarif Ranoş, Virginia Sakakyan, Satenik ve ben kulunuz Thomas Fasulye Duyan'da dünya geliştirdik. Bizlerin de toprağımız bol olsun. Zaten aktör dediğin nedir? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede boş bir sada olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde silik birer hayal olarak kalırız. Görüyorum hepiniz gardıroba koşma hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte asıl o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satenik'in bir şarkısı şu perdeye sinmişti. Benim bir tiradım şu pervaza asılmıştır. Ranuş'ta Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerden birinin yırtığına sığınmıştı. İşte o hatıralar bu sessizlikte saklandıkları yerden çıkar. Bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz sabaha kadar fısıldaşır dururlar sahne üzerinde. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışırlar. Ben
ve sevgili dinleyicilerimiz bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Tiyatrolar bu akşam kapılarını tüm izleyicilerine ücretsiz olarak açacaklar. Biz de Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. Biliyorsunuz 2015 Haldun Taner yılı ilan edildi tiyatroda ve programımızın ilerleyen dakikalarında sevgili eşi Sayın Demet Taner'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ama önce bu yıl 9.sü düzenlenen Ankara Uluslararası Etos Tiyatro Festivali geçti. geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birbirinden güzel oyunlarla izleyicilerini buluşturuyor. Bu haberi duyuralım istedik. Festival oyunlarından, öykülerden oyunlar üzerine konuşacağız şimdi ilk olarak. 1985 yılında kaybettiğimiz tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, senarist Savaş Başar anısına oğlu, tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Kemal Başar'ın hazırladığı bir oyundan söz etmek istiyoruz. Şimdi oyuncu yönetmen Sayın Kemal Başar telefon hattımızda. Merhabalar, iyi günler. Öncelikle Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun diyoruz.
Çok teşekkür ederim hepimizin, sağ olun.
Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Öncelikle oyundan birazcık söz edelim isterseniz. Oyunun nasıl ortaya çıktığından, projeden birazcık dinleyicilerimizi haberdar eder misiniz lütfen?
Öykülerden Oyunlar, babamın 1980'den itibaren 5 sene oynadığı bir eserdi. Tek sandalyeyle, tek başına, minimalist bir eserdi. Bütün Kafka'dan Aziz Nesin'e, Nazım Hikmet'ten Muzaffer İzgü'ye pek çok şeyi birlikte tek bir sandalyeyle oynuyoruz. Yıldıral Akıncı ile birlikte başlamıştı. 85'te kaybettikten sonra Öykülerden Oyunları tekrar, ben bir yönetmenim elbette, tasarlamak istedim, tekrar yapmak istedim. Ta ki Emrah Serbest'in öykülerini buluncaya kadar. Emrah Serbest'in öyküleri, baba-oğul ilişkileri, çocukluk, ilk gençlik, gençlik, çok güzel ve beni de çok etkileyen öyküler oldu. Sonra içinde oynamaya karar verdim. Tayfun Dinçer yönetti, Hakkı Ergök'le ben oynuyoruz. Keyifle devam ediyoruz. Şimdi de Etos Ankara Festivali'ne geldik.
Evet. Ne kadar süre kalacaksınız?
Bu akşam oynayacağız. Yarın İstanbul'a döneceğiz. Sonra İzmir turnemiz var.
Hı hı. Peki ilgi nasıl? Oyuna nasıl buluyorsunuz tiyatro severlerin ilgisini? Eski ilginin varlığından söz edebilir miyiz tiyatro için?
Eski ilginin varlığından söz edemeyiz ama bunun nedenleri var. Siyasi nedenler var, toplumsal nedenler var. Baskı arttıkça insanlar evlerine kapanıyor ve televizyon programları çok renkli. Dayanmak, direnmek gerekiyor. Tiyatroyla, sanatla kalmak gerekiyor.
Evet, çünkü evet. İnsanlık tarihinin en eski sanat dallarından biri gerçekten tiyatro. Etki alanını hiç yitirmedi. Ancak bir takım kayıplara uğradı tabii ki. Özellikle dizi furyası ayrı bir pazar tabii ki. 2-3 yıllık senaryolar, şiveler, farklı tiplemeler, sizin de söylediğiniz gibi eve kapanıp bunları izlemeler birazcık değiştirdi galiba.
Daha çok ben aslında sesi rahatsız etmek istemem çok düşüncelerimle ama bu tiyatrodaki bu seyirci azlığını özellikle İstanbul'da çok bu açık bir şekilde görülüyor. Özgür düşüncenin karşısındaki engele bağlıyorum. İnsanlar özgür sanatı, özgür düşüncenizi söyleyemeden sanat yapamazsınız. Bunu yapamadığınız zaman da gerçek tiyatroyu gösteremiyorsunuz. O zaman da seyirci ilgi göstermiyor.
Evet. Peki Sayın Kemal Başar, bugün Dünya Tiyatro Günü kutladık. Hatta programımızın sizden önceki bölümüne geçerken Haldun Taner'in Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı adlı oyunundan Fasulyeci'nin tiradından bir bölümü Sevinç Sergen'in sesiyle dinleyicilerimizle paylaştık. Birazdan bir bağlantımız da olacak sevgili eşiyle. Siz neler söyleyeceksiniz? Dünya Tiyatro Günü için mesajınız ne olacak?
Öncelikle sadece tiyatro değil elbette, bu tiyatroyu hatırlamamız, altını çizmemiz için önemli bir gün tabii Dünya Tiyatro Günü. Hele biz tiyatrocular için, gerçekten tiyatrosu olan insanlar için bizim 365 günümüz tiyatro. Sanat öncelikle toplumlara estetik getirir, insanın çok sesli düşünmesini sağlar, karşıdakini anlamasını sağlar ve ileri toplumlar en zor günlerinde sanata sığınırlar. Bosna'ya gittiğinde Saraybosna'nın ortasında Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı yer kurşunlanmış. O binanın içinde hala o şeyde violonsel çalan adamın hala heykeli durur. O bina öyle kurşunlanmış şekilde durur. Hitler zamanında bu büyük baskı döneminde Alman tiyatrolarının nasıl çalıştığını, seyircinin nasıl ilgi gösterdiğini bilirdi. Aslında biraz toplumların ileri ya da geri olmasıyla da ilgili. Böyle zamanlarda sanata sığınmak gerekir. Bunda tabii biz tiyatrocuların, biz sanatçıların da kabahati var. Onları sahne salonlara çekecek Avrupa normunda çağdaş tiyatroyu da bizim yapabilmemiz gerekir, sadece seyirci değil. Onun için sanatın yanında kalınmasını ve bilimle birlikte, bilim ve sanatın toplumları ileri götürecek iki unsur olduğunu düşünüyorum. Bilimsel düşünüp sanatın yanında kalmalarını diliyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kemal Başar. Bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım. Devlet tiyatroları bu akşam kapılarını izleyicilerine ücretsiz olarak açıyor. Sizin oyununuzu da bu akşam öyle izleyebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar gününüz kutlu olsun.
Devlet tiyatrosu değiliz. Bilmiyorum şeyi. Biz Etos Festivali'ne destek olmak için geliyoruz.
Evet.
Hakkı Ergök ve ben öykülerden oyunlarla.
Evet.
Ücretsiz mi ücretli mi onu bilmiyorum.
Evet.
Ama Akün sahnesinde saat 20'de.
İzleyebilirler o zaman bu akşam Ankaralı izleyicilerimiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar gününüz kutlu
teşekkür
olsun.
Teşekkür ederim.
Hoşçakalın efendim. İyi günler.
İlginize çok teşekkür ederim.
Biz
sağ
teşekkür
olun.
Ediyoruz. Sağ olun, var olun. Oyuncu yönetmen Sayın Kemal Başar'dı telefon konuğumuz ve şimdi stüdyomuzda bir başka tiyatro oyuncumuz var. Sayın Berk Kristal bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Sizin
hoş
de gününüz kutlu olsun.
Teşekkür ederim hepinize.
Evet, sizin sergilediğiniz bir oyun Almancı, Avusturya Daskun topluluğu tarafından sahneye konulan Almancı adlı oyun, 9. Ankara Uluslararası Etos Tiyatro Festivali'ne katılan oyunlardan biriydi. Birazcık bu oyundan söz edelim isterseniz dinleyicilerimize.
Tabii ki. Öncelikle genel bir bilgi vereyim isterseniz.
Lütfen.
Bizim oyunumuz iki kişilik bir oyun. Daniel Keber'le ve Alev Irmak'ın sahnede rol aldıkları. Emre Akal'ın yazdığı bir oyun. Kendisi oyunu yazarken Viyana'ya geldi 2014 yılının Mayıs ayında. Bu esnada tam da Daniel ile Alev aslında İstanbul'a taşımak istiyorlardı belli bir süreliğine. Ve İstanbul'a giderken ikisi de oyunculuk yaptığı için bir oyunla gidelim istediler. Bu esnada bir iki kişilik bir metin arayışındayken Emre Bey ile Sayın Aslı Kışlal bizim yönetmenimizdir. Aynı zamanda oyunun da rejisini yapmıştır. Onun üzerinden Emre Bey ile iletişime geçtiler. Emre Bey de Mayıs ayında onların yanına gitti. Bir hafta boyunca kaldı onlarla birlikte.
Evet.
Röportajlar yaptı. Ve bunun sonunda oyunu çıkardılar. İstanbul'a geldiler bu oyunla birlikte.
Evet. Peki festivalde ilgi nasıldı oyuna? Birazcık da bundan söz edelim.
Fena değildi. Görece olarak özellikle bahsetmemiz gerekirse seyirci sayısından bizim oyun oldukça iyiydi diyebilirim.
Evet, yani beklenen ilgiyi gördünüz oyunda.
Evet, söyleyebilirim.
Evet. Peki kimler izledi, nerelerde sahnelendi oyunlar diye sormak istiyorum.
Aslen İstanbul Cihangir'de sahneledik oyunu. Tatavla sahnesinde. Önce 7 oyunluk, 7 gösterimlik bir planımız vardı. Fakat sonra yoğun ilgi üzerine 5 kere daha oynadık Mart ayında.
Ne güzel.
Ve toplam 12 sayı ulaştı. Bir kere de ondan sonra Etos Festivali'nden aldığımız davetle Ankara'ya geldik. Dün
evet.
Akşam yine Akün sahnesinde oynadık.
Evet, bu arada kadar. Festival Komitesi Başkanı da programımıza konuk olacaktı. Ancak elinde olmayan sebeplerden dolayı katılamadı yayınımıza. Kendisinin de Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayalım Sayın Serhan Sarıkaya. Evet. Evet, devam edelim. Şimdi bir tiyatro oyununda tabii ki sadece oyuncular değil, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi oyun yazarı, ses, ışık, kostüm, bunlar hepsi bir bütündür. Görselliği onlar sağlarlar. Kimler yaptılar bunları diye de sormak istiyorum.
Tabii. Yine sahneden geriye doğru gideyim isterseniz. Bundan 3 hafta önce oyuncumuz Alev Irmak'ın ailesindeki bir hastalık sebebiyle Viyana'ya dönmesi gerekti. O yüzden Elif Sözer bizim oyunumuza dahil oldu. Kendisi çok kısa bir zamanda gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı. Kendisini buradan ayrıca tebrik ediyorum. Ve bu Mart ayındaki gösterimlerimizi onunla birlikte yaptık. Öncelikle mesela böyle bir kişiden bahsetmem gerekir. Ondan sonra bizim ışık tasarımımızı yapan Koray Bey, Cihangir Tatavla sahnesinde Koray yardımcı oldu. kendisiyle çok iyi anlaştık. Gerçekten çok tatlı ve iyi bir insandır.
Çok da önemlidir.
Çok da önemlidir kendisi. Soyadını şu an hatırlayamıyorum. Beni mazur görsün lütfen. Gerçekten çok güzel, çok toparlayıcı ve hikayeleri gerçekten çok rahat birbirinden ayırmamızı ve göz önüne sermemizi sağlayan basit bir tasarım yaptı kendisi. Fakat dünkü oyunda, dünkü sahnede Ulaş Yatkın bizimle beraberdi Işık'ta. Kendisi ekstra bizim oyunumuz için geldi Ankara'ya festivale. Ona da buradan çok teşekkür ederim. O da gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Onun dışında reji asistanlığını ve çeviriyi Özge yaptı. Özge Yarar Viyana'da. Beste Gülmont diyeceğim. Şimdi kendisi de videolarını yaptı oyunun. Videolarını yaptı. Ben Deniz'de bu oyunun altyazılarını sahnede geçmek için ve aynı zamanda videoların altyazıları için ve aynı zamanda bütün Türkiye'nin asistanlığı ve çeviri işleri, kontaklar, iletişim için Viyana'dan bu oyuna transfer oldum. Oyun başladıktan sonra. Oyunun yapım aşamasında ben yoktum. Sonradan geldim. Ben de projenin bütün Türkiye ayağını oyuncularımızla birlikte götürenlerden biriyim.
Evet. Şimdi Ankara'da tamamlandı gösteri, evet. Sahnelendi. Bundan sonrası için nerelerde sahnelenecek acaba? Belli bir plan var mı?
Konuştuğumuz yerler var. Henüz kesin bir plan yok. İstanbul, Ankara ile görüşüyoruz öncelikle. Türkiye içi olarak söylemem gerekirse. Yurt dışında da özellikle bizim tabii destekçilerimiz İstanbul'dan ve Viyana'dan ve Ankara'dan bir sürü destekçimiz vardı. Dolayısıyla konsolosluklar başta olmak üzere Viyana'da oynayacağız. Belki Avusturya için bir turne düşünebiliriz. Evet. Henüz daha kesinleşmiş bir şey yok ve tabii ki Almanya.
Evet, orada sadece Türkiye'den gidenler değil, yabancılar da izleyebiliyorlar bu altyazı sistemiyle oyunlarınızı, değil mi?
Doğrudur.
Evet, peki size gelelim. Siz tiyatroyu nasıl tercih ettiniz? Sizi etkileyen bir isim var mıydı acaba?
Çok şans eseri oldu aslında. Benim böyle bir planım yoktu. Bir arkadaşımın büyük bir ısrarı sayesinde diyeyim, bir filmde rol aldım. Önce seçimlere beni kolumdan tutup götürmüştü kendisi. Umut Dağ'ın Kuma diye bir filmi. 2012 Berlinale'de gösterilmişti. Sonra Artın Portakal'a falan da davet edilmiştik. O filmle birlikte benim başladı aslında her şeyim. Orada hatta bu oyundaki oyuncumuz Alev Irmak benim castingimi yapmıştı. O film için. Oyunun casting danışmanıydı.
Bu oyunda kesişti yine.
Evet, aynen öyle. Ondan sonra o oyunda yine bir rolü olan Sayın Aslan'ın bizim rejimiz. Sen gel benle çalış dedi. Biraz böyle söylemem gerekirse ve yaklaşık 5 senedir bu bizim kumpanyamız Das Kunst'la beraber çeşitli festivaller ve projelerde birlikte çalışıyorum.
Çok güzel. Peki tiyatronun yaşamınızdaki yeri nedir diye sorsam?
Vallahi buna çok uzun, çok gerçekten nokta koymayan cevaplar verebilirim ama çok kısa söylemem gerekirse. İletişim. Gerçekten günlük hayattaki o bütün o harala güreleden, o curcunadan çok farklı, çok daha sakin ve aynı seviyede, aynı göz hizasında bir iletişim sağlıyor.
Evet, siz gençsiniz ve tiyatroya gönül vermiş, bu yolda adımlarınızla ilerleyen bir kişi olarak. Şimdi gençlere baktığımızda gençler genellikle teknoloji meraklısı, özellikle sanal medyada uğraşıyorlar, dolaşıyorlar. Tiyatro oyunlarını da oradan takip ediyorlar diyemeyeceğim. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi diziler var. Bu dizi furyaları, işte teknolojiden takip edilen oyunlar. Bu anlamda baktığınızda tiyatroyu 3-5 sene içerisinde nerede görüyorsunuz, nereye koyabiliyorsunuz ya da gençlere neler söylemek istersiniz?
Şöyle cevap vereyim. Tiyatro ya da bizim bildiğimiz daha klasik sanatlar ve işte şimdiki dijital, girdiğimiz dijital çağ, ikisini illa aşırı bir uç olarak, ya iki ayrı farklı uç, zıt uç olarak görmek illa gerekmediğini düşünüyorum. Çünkü mesela bizim oyunumuzda oldukça minimaldir belki ama yine de entegre etmeye çalıştığımız bir video var. Bazı görüntüler var. Artık biraz teknoloji de bu tarafa doğru gidiyor. Bu ikisini birbirine entegre edebilirliğimizin gittikçe arttı ve gittikçe kolaylaştı. Yani şöyle söyleyeyim, mesela artık belli teknolojilere sadece belli yerlerde ulaşmıyorsunuz, fakat yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Tabii ki kalite farkı vardır ama bu ikisinin yavaş yavaş birleşmesi aslında birçok yeni kapı da açıyor. Birçok farklı insana birçok yeni kapı da açıyor. Özellikle bu genç kesim dediğiniz farkındalığı ve ilgi alanları daha bu yöne doğru olan insanları çok daha klasik sanat anlayışıyla ya da klasik sanat tarzıyla birleştirerek gerçekten daha önce kimsenin yapmadığı yeni şeyler yapma imkanı sağlıyor.
Evet, hakikaten baktığımızda şimdi çocukların, gençlerin gelişmeleri için çok katkı sağladığını söylüyor uzmanlar. Bunun için çocuklar ta drama eğitiminden başlayarak tiyatroya ilgilerinin belki artırılması düşünülebilir diyoruz. Ve Almancaya dönelim tekrar son olarak. Almancılar ne yazık ki ne oralılardır aslında, ne de buralılardır. Oyunun anlatılmak istenen oyunda da bu mudur acaba?
Tabii ki budur bir açıdan baktığınız zaman. Çünkü hakikaten yani kabul görmek büyük bir mesele. Yani bu sizin pasaportunuz üzerinden de yürüyebilir. Sizin mensubu olduğunuz farklı inançlar üzerinden de yürüyebilir. Tuttuğunuz takım üzerinden de yürüyebilir vesaire. Almancılar meselesinde gerçekten hani Hüseyin Taban çok güzel bir lafı vardı. 2012 kendisi 2012 Altın Portakal'da Güzelliği Nonpara Etmez filminin yönetmenidir. Benim filmim ne orada kabul edildi ne burada der. Bu şu, yani Almanya'da hani bir Türk yapımı olarak görülmüştü. Türkiye'de de bir Alman yapımı olarak görüldü bir film. Ya biraz insanların durumu da buna benziyor. Halbuki ikisinden de bir şeyler alıp ikisinden de birçok oralı ve oralı olan insanlardan farklı şeyler alan insanlar. Dolayısıyla arada bir yerde ya da belki ileride bir yerde, illa arada demek istemiyorum, başka bir tarafını, meselenin başka bir tarafını yaşayan insanlar.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün konuğumuz olduğunuz için. Hem Almancı'da hem de bundan sonraki oyunlarınızda size başarılar diliyoruz.
Çok
yolunuz açık
ederim.
Olsun. Yeniden gününüz kutlu olsun. Sayın Berk Kristal.
Benim sağ olun. Var sağ olun.
Gözlerin
ah, alkışlarla, alkışlarla.
Her gün açılmalı diye perde
ah, alkışlarla, alkışlarla.
Çıktın neşe içinde sahneye. Ne bir başka tutku ne sevgilin
ah, alkışlarla, alkışlarla.
Yalnız sanat vardı senin için
ah, alkışlarla, alkışlarla.
Ya bir bravo, ya bir söz, bir çiçek
ah, alkışlarla, alkışlarla.
Yalnız bunlara değer vermiştin ah, alkışlarla, alkışlarla. Açılırdı perdeler kahkahayla, kahkahayla. Coşardı seyirciler. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Şöyle bir baktın mı uzaktan?
Alkışlarla, alkışlarla.
Bütün salon inlerdi alkıştan.
Ah, alkışlarla, alkışlarla.
Sanat denen görkemli dünyada.
Alkışlarla, alkışlarla.
Hiç farkın yoktu bir hükümdardan. Korkmazdın hiçbir şeyden hayatta.
Ah, alkışlarla, alkışlarla.
Bir gün gelip unutulmaktan başka.
Ah, alkışlarla, alkışlarla.
Canın gibi sevdiğin sahnede.
Ah,
ayrılmaktan başka. Ah alkışlarla, alkışlarla açılırdı perdeler. Kahkahayla, kahkahayla coşardı seyirciler. La la la la la la la la la la la. Şimdi ne kadar yalnızsın.
Ah alkışlarla, alkışlarla.
Nerede şu iyi gün dostların?
Ah alkışlarla, alkışlarla.
Gelip de görseler ya bir kez.
Alkışlarla, alkışlarla.
Nasıl biter sonu oyunların? İşte sahne, sen oradasın ama.
Ah alkışlarla, alkışlarla.
Söyle gelen hiç kimse. Bakma. Boş ver. Aynalar yalan söyler. Ya seyirciler? Alkışlarla, alkışlarla geçiverdi seneler. Kahkahayla, kahkahayla yaşlanmışsın dediler. Alkışlarla uçuverdi seneler. Kahkahayla, kahkahayla işin bitti dediler. Ah alkışlarla, alkışlarla geçiverdi seneler. Kahkahayla, kahkahayla bu da kimmiş dedi.
Ve sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, ülkemizde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü programlarını her yıl Uluslararası Tiyatro Enstitüsü UNESCO Türkiye Merkezi düzenliyor biliyorsunuz. Muhsin Ertuğrul'un kurduğu merkezin ikinci başkanı, bu yıl doğumunun 100. yılını kutladığımız Haldun Taner'di biliyorsunuz. 2015'in Haldun Taner yılı ilan edilmiş olması dolayısıyla bu yılın bildirisini eşi Demet Taner'in hazırlaması uygun görüldü ve Sayın Demet Taner şimdi telefon hattımızda. İyi günler efendim, Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun diyoruz.
Teşekkür ederim, ben de size iyi günler diliyorum. Bütün tiyatrocuların Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle duygularınızı alalım, daha sonra bildiriye geçelim Demet Hanım.
Tiyatro üzerine konuşmam gerekirse, tiyatronun bir uygarlık ölçüsü olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü tiyatro uygarlığı Haldun Taner'in deyimiyle bütün yurt sahtına ulaştıran bir uygarlık aracı, bir sanat uygarlığı bütün Türkiye'ye yayan bir sanat. Çünkü sahne bütün dünyanın en küçük bir ölçeği. Ve bu sahneden insanlık hallerimizin hepsini görüyoruz. Yanlışlarımızı görüyoruz, doğrularımızı görüyoruz. Düzeltmemiz gereken şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla kendimizin bütün hallerini görüyoruz. Ve insana seslenen çok önemli bir araç tiyatro. Bunun için ben tiyatroya çok önem veriyorum, çok seviyorum. Ve herkesin tiyatro gününü bütün gönlümle, kalbimle kutluyorum.
Evet, düzeltmemiz gereken şeyleri görüyoruz dediniz ama düzeltebiliyor evet. muyuz? Orası da ayrı bir soru işareti herhalde.
Tabii ki öyle. Fakat biliyorsunuz bütün hastalıklarda da öyledir. Önce doğru tanı koymanız gerekir. O tanıyı koyduktan sonra onu nasıl düzeltebileceğinizin yollarını araştırırsınız. Onun için bütün insanlık hallerini tiyatro sahnesinde görmek gerçekten insanlık açısından çok önemli.
Evet, tiyatro neden önemli demiş Sayın Haldun Taner. Tiyatro uygarlığı bütün yurt sathına ulaştıran çok etkin bir sanat dalı da ondan demiş. Acaba
evet, aynen öyle söylüyor.
Bundan haberdar mıyız, değil mi?
Evet.
Peki, şimdi isterseniz bildiriyi nasıl kaleme aldınız, nasıl bir bildiri yayınlandı, bunu paylaşalım dinleyicilerimize lütfen.
Tabii ki böyle bir bildiriyi hazırlarken bunu bir görev olarak kabul ettim ve onur duydum böyle bir şeyi hazırlamaktan. Aynı zamanda da bir sorumluluktu böyle bir şeyi hazırlamak. Onun için tiyatro ile ilgili bütün bilgilerimin şöyle bir toparlayıp zihnimde, ondan sonra tiyatronun geçmişten geleceğe uzanan çizgide ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için çok kısa böyle bir tiyatro tarihine dalış yaptım. Birazcık da Türkiye'deki Türk tiyatrosu ile ilgili birkaç cümle söylemek ihtiyacını hissettim. Ve bütün bunları sonradan tiyatroyla bağdaştırmaya çalıştım. Tiyatronun önemini vurguladıktan sonra ne olması gerektiği için de zaten cümlenin sonunda aydınlıktan bahsediyorum. Bu aydınlık demek bütün yanlışlıkları görebilmek demektir. Bu aydınlanmanın olabilmesi için de biraz önceki satırlarımda, bildirideki ortada söylediğim satırlarda eleştirel aklın, özgür düşüncenin olması gerektiğinden bahsettim. Çünkü bir şeyi doğru tanımlayabilmek için her şeyden evvel gerçekçi bir yaklaşımınız olması gerekir. Gerçekçi yaklaşım da ancak doğru bilgiyle olur ve eleştirel akılla olur.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demet Taner. Hem bu paylaştığınız, kaleme aldığınız bildiriyi bizlerle paylaştığınız için hem de duygularınızı aktardığınız için sizin nezdinizde yine Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun diyoruz tüm tiyatrocuların ve size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben de size çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de sizin Dünya Tiyatro Günü'nüzü kutluyorum.
Teşekkür ediyoruz Sayın Demet Taner. İyi günler diliyoruz tekrar.
Sağ olun.
Sessizlik doldurdum, daldım gittim semaya. Güz geçti, bahar geçti derken bir gün daha görsek ne ala. Dünya derdi sarmış dört yanımı, yaşamayı öğrenemedim hala. Şimdi hayat koşarak kaçtım güya çocukluğumda, büyümeyi öğrenemedim hala. Şimdi hayat ister çiçekler ne gelsin, isterse vursun geçsin. En bilindik yalanlarından bir yalan seçsin gelsin. Ben bu yolda tekrar yürüyorum.
Tarihte bu hafta. Hayatın Sesleri'nin son gününün son bölümündeyiz. Tarihte bu hafta yaşanan gelişmelere bakacağız ve konuğumuz araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı yine bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Cumartesiden başlıyoruz yine, değil mi? Geçen hafta Cuma'yı tamamladık çünkü.
Cuma'yı tamamlamıştık. 21 Mart ile başlıyoruz. 21 Mart 1685 bütün zamanların en önemli bestecilerinden ve barok çağının en önemli sanatçısı kabul ediliyor kendi alanında. Johann Sebastian Bach doğdu. Kendisi hapiskort ve org icracısı ve aynı zamanda da org imalatçısı. Hı hı. 21 Mart 1914 baş yazarı Nigar Hanım olan Kadınlık adlı dergi haftalık olarak yayınlanmaya başladı 1914. 21 Mart 1937 Dersim isyanı başladı. Olaylar 22 Ekim'e kadar süren harekatlarla ancak kontrol altına alınabildi. Evet. 21 Mart Nevruz, Nevruz'u biliyorsunuz.
Evet.
Fakat son tabii bu 90'larda itibaren aslında adı bayram ama niyeyse aralarda üzüntülü Nevruzlarda yaşadığımız çok oldu. Hı hı. Sırayla okuyacağım. 21 Mart 1991 Nevruz Bayramı kutlamalarında olaylar çıktı. 1992 Nevruz Bayramı kutlamalarında olaylar çıktı. Ölenler oldu. 1993 Nevruz Bayramı kutlamaları olaysız geçti. 1995 Nevruz Bayramı ilk kez resmen kutlandı. Aslında çok kısa bir şekilde ulaşılabilecek bir bayram kavramına maalesef böyle bu kadar, evet, sıkıntılı şekilde geldik. 21 Mart 1958 seslenme sanatçımız Ferdi Tayfur vefat etti.
Hayır, ne olamaz.
Şimdi Ferdi Tayfur'un esas bana sorarsanız dublaja en büyük katkısı Laurel Hardy filmleriyle.
Evet.
Yani Laurel Hardy filmlerinin orijinalinde normal diksiyonla onlar konuşuyorlar. Fakat onun hani yapıyorsundur, ediyorsundur diye aslında tarif, evet, ediyor normal şeyi, metni. Ama hakikaten o hali daha keyifli ve böyle Laurel Hardy'ye Türkiye'de bambaşka bir kişilik kazandırmış olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, bu arada tabii Ferdi Tayfur'un bir ayrımını yapalım mı? Evet. Dinleyicilerimiz şarkıcı Ferdi Tayfur'la karıştırmasınlar.
Yani o yorumcumuz olan Ferdi Tayfur, bu dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur olan hayranlığından dolayı sahne ismi olarak zaten Ferdi Tayfur ismini kullanır.
Kullanır,
yani
evet.
O kadar o nesillere. Hı hı. O zamanın başka hiçbir eğlencesi yok. Yani benim mesela rahmetli babamlar da öyleydi. Yani sinemaya bir film gelirse, evet, gittiklerinde, izlediklerinde bütün hayal dünyaları sinema ve kitaptan, evet, ibaret.
O yabancı filmlerdeki karakterler inanılmaz Türkçe ile konuşurlardı, değil mi onun,
evet,
sesinden?
Ama dublajda gerçekten bence çok iyi seviyede bir ülkeyiz.
Evet.
Bunda TRT'nin payı yalnız çok büyüktür. Hı hı. Ben çünkü çevirmenlik de yaptığım için madem konu açılı söyleyeyim. Mesela Uzay Yolu dizisi, yani hepimizi çok etkilemiş bir dizidir. Fazer diye orada bir tabancaları vardı onların. Şimdi onun orijinali Phaser. Phaser deseniz olmaz. Fakat lazeri bildiğimiz için ya, o çevirmeni hakikaten saygıyla selamlıyorum. Fazer şeklinde fonetik olarak uyarlanması müthişti ve gerçekten dublajı da o Kaptan Kirk'ün, Doktor'un ve Mr. Spock'ın aralarındaki atışmalarındaki o hafif kinayeler vesaire,
evet,
onlar o konularda çok iyiydi. Pazar gününe geldik. Geldi. 22 Mart 1939 Hatay Fransız egemenliğinden kurtuldu. 22 Mart 1960 köy enstitülerinin kuruluş ve çalışma programını hazırlayan İsmail Hakkı Tonguç vefat etti.
Evet, nasıl güzel bir projeydi aslında.
Çok.
Tamamen Türkiye'ye özgü, değil mi?
Hatta Türk icadı olarak eğitim alanına tescil edilmiş ilk ve o döneme kadarki, hı hı, ilk ve tek kavram kabul edilir bazı çevrelerde Türk icadı olarak. İşte komünist ülkelerde de yani sosyalist blokta da var deniyor ama tam aynı değil. Köy enstitülerindeki her öğrencinin Nilgün Hanım dünya klasiklerinden belirlenmiş olan bir kitap listesi var. Her ay bir tane olmak üzere yılda 15 tane okuması gerekir. Her ay bir tane, yani 3 kitabı daha araya sıkıştırıp onları da okumaları gerekiyor. Herkes bir müzik aleti çalmayı öğrenmek durumunda. Mandolinle ilgili çok yorumlar var. Hatta ben üzülüyorum künstlerine. Mandolinin ağırlıklı olarak çok seçilmesinin sebebi şu. Taşınması kolay. Çünkü o çocukların çok kırsalda yaşayan çocuklar tatilde de götürüp çalışabilsinler diye. 22 Mart 1963, 22 Mart'ta Kayseri cezaevinden Celal Bayar tahliye ediliyor. Aslında o yasada duruşmalarından, yargılamalarından sonra o da idam cezası alır. Fakat yaş durumundan dolayı müebbet hapse çevrilir. Sağlık sorunları sebebiyle tahliyesine karar veriliyor. Fakat bununla ilgili hem önce bir coşkulu şekilde karşılanır Ankara'da, fakat başka bir cenahta da bazı gösteriler, rahatsızlıklar olur. Tekrar gözaltına alınır.
Evet, bu yine de 103 yaşında vefat eden dünyanın en uzun yaşayan politikacılarından diye de anabiliriz kendisini.
Bu 1963, 22 Mart'ta bunlar oluyor ama Mayıs'ta da 1962'de bir şekilde yatıştırılan bir hadisenin son kalkışması olacak. Talat Aydemir ve Fethi Gürcan yeniden yani 27 Mayıs'taki sürecin tamamlanmadığını düşünen cenahıdır. Onlar da askerlerin yani sonrasında bugün vereceğimiz diğer bazı tarihe dair haberlerde aslında bunlar birbiriyle bir zincirleme giden olaylar silsilesi. 22 Mart 1969 Devrimci Milliyetçi Gençlik Kurultayı İstanbul'da toplandı. Fikir kulüpleri vardır üniversitelerin o dönemde. Fikir Kulüpleri Federasyonu liderleri olan Yusuf Küpeli ve Deniz Gezmiş bir manifesto yayınlarlar. Ve derler ki tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye hedefi için mücadele programımız vardır ve budur diye. 1978'e geldi 22 Mart. 1971'de İstanbul Maltepe'de Hüseyin Cevahir'i vuran emekli deniz yarbayı Cihangir Erdeniz dükkanında öldürüldü. Mahir Şahanları yakalamak üzere güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda Maltepe'deki bir evde sıkıştırırlar. Ve o evde bir rehine durumu oluşur. Ve dışarıdan keskin nişancıdır bu öldürülen emekli deniz yarbay. Sonrasında da hep böyle misillemelerle geçtiği için sıkıntılarımız var. Bitmeyen 27 Mayıs'tan sonra 12 Mart gelecek. Bu hadiseler. Onunla ilgili de birazdan bir bağlantılı haber daha vereceğim. 22 Mart'tayız. Atatürk'ün manevi kızı ilk kadın muharebe pilotumuz Sabiha Gökçen Ankara'da vefat etti. Kendisinin bir bana göre çok önemlidir. Çok da işlenmedi o konu. Bir Balkan ülkelerine yaptığı bir hava gezisi vardır. Onun yıl dönümünde tekrar kendisinin hayatına daha böyle ayrıntılı gireriz. 23 Mart 1921'deyiz. İkinci İnönü Muharebesi başladı. Yunan birlikleri Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruza geçtiler. 23 Mart 1992 Nevruz olaylı geçmişti biliyorsunuz. Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda olayları izleyen basın mensubu Sabah Gazetesi muhabiri İzzet Kezer başına vurularak öldü maalesef. 23 Mart 2001'deyiz. NATO Kosova Savaşı'nda seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti. Bunu Irak'ta da kullandılar. Zırhlı araçlara daha iyi tesir edebildiği için, fakat kendi birliklerine de dahil radyasyona maruz kalmasına sebep olan insafsız mühimmatlardan bir tanesi bu da. Salı gündeyiz. 24 Mart 1882 Robert Koch verem hastalığından olan bakteriyi buldu, keşfetti. 24 Mart Dünya Tüberkülozla Mücadele Günü'dür. 24 Mart 1978 Savcı Doğan Öz öldürüldü. Kontrgerilla ile ilgili araştırmalar yapıyordu. Bir cümle okumak istiyorum. Şiddet olayları anarşik eylemler olarak nitelendirilebilecek kadar basit değildir. Amaç demokrasi umudunu yok etmek, onun yerine faşist düzenini gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Bahsettiğimiz olaylar silsilesiyle ilgili.
Evet, Türkiye'de öldürülen tek Cumhuriyet Savcısıydı herhalde.
Ve çok kritik yaptığı araştırmada, daha evvel konuştuğumuz bu siyasi suikastlar gibi, onun da arka planında sadece suikasti gerçekleştiren tetikçi yakalandı ama arka planı çıkmadı. Çarşamba gündeyiz. 25 Mart 1986 14. Strasbourg Film Festivali'nde Muammer Özer'in Bir Avuç Cennet ve Ali Özgen Türk'ün Bekçi isimli filmleri ikinciliği paylaştılar. 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi'nin kiralamış olduğu helikopter Kahramanmaraş civarında düştü. partinin başkanı Muhsin Yazıcı oğlu da dahil olmak üzere helikopterdeki bütün insanlar öldüler. Kaza yerine de 3 gün sonra ancak ulaşılabildi. 25 Mart 2002'de de hem oyuncu tiyatroyla başlamış, sonra müziğe de geçmiştir. Esmeray'ı kaybettik. Esmeray'ı
Gel tezkere.
Evet, o herhalde bir 30-35 yıl boyunca askerlik yapan bütün delikanlıları
hala da
herhalde mutlaka dinliyorlardır.
Şarkılarımızdan vaktimiz kalırsa çalarız, kalmazsa daha sonraki programlarımızda anmak için çalalım.
İnşallah. 26 Mart 1979 Enver Sedat, Menahem Begin ve Jimmy Carter Washington'da İsrail-Mısır Barış Anlaşması imzalar. Camp David Anlaşması bu. Ve Mısır'daki bir kesim bunu hiç kabullenmedi. Enver Sedat 2 sene sonra bir suikast sonucu o da öldürüldü. Cuma gündeyiz. 27 Mart 1854 Kırım Savaşı başladı. Bununla ilgili ileriki programlar konuşacağız. Bu bir hafif süvari alayının hücumu diye bir film de vardır. Osmanlı askerleri mevzileri terk ettiler. Toplar Rusların eline geçti. İngilizlerin süvari alayı olduğu gibi öldü diye. Bu da tarihsel bir yalandır. Osmanlı askerleri son ana kadar mevziyi savunmuşlardır.
Evet.
87'deyiz. 27 Mart Hora sismik bir gemisi petrol aramak için Ege Uluslararası Karasuları'na açıldı. Yunanistan'da aynı tarihte biz de araştırma yapacağız deyince iki ülkenin arasında savaşın eşiğine gelindi. Neyse ki silah patlamadan o krizi de atlatırdı.
Evet. Ve böylece bu haftanın da sonuna geldik. Pek çok öncelikle teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Pek çok dinleyicimiz aradı. Onlardan bazılarını paylaşalım diyorum ama ben önce bir kuramızı çekelim. Kalan vaktimize göre paylaşalım. Bakalım arayan dinleyicilerimiz arasından kim kazanacak. Teşekkür ediyoruz öncelikle yarışmamıza gösterdiğiniz ilgiye sevgili dinleyicilerimiz. Evet, 33 Mustafa Özcamuzcu Hollanda'dan aramış. Bahar gelince içime bir hüzün saplanır. Çocukken memleketin yemyeşil çayırlarında çiçekler arasında koşardım. Baharın gelişinde o günlere özlem duyarım demiş. Kendisini kutluyoruz, teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiği ilgiye, yarışmamıza katıldığı için. Twitter'dan Ankara Üniversitesi Spor Okulları bahar için demişler ki bol oksijenli açık hava sporları demiş. Ferit Ünerli yine Almanya'dan aramış. En güzel, en renkli, en cıvıl cıvıl mevsimdir bahar. İnsanın her gün yeniden aşık olası gelir demiş. Avusturya'dan Ahmet Şan, bahar deyince aklıma Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözü geliyor. Baharın sağ solu belli olmaz, havanın bir soğuk olur, bir sıcak olur hava. Dikkat etmezseniz üşütür, hasta olursunuz demiş. Biz doğru, tüm hastalara şifa diliyoruz. Gerçekten Mart'ın böyle de bir etkisi var. Fransa'dan Tuncay Çuhadaroğlu, bahar benim için çok özel bir mevsimdir. Çünkü bahar yenilenme demek, umut demek, heyecan demek, renk demek demiş. Bundan sonraki tüm dinleyicilerimizin tüm hayatları bahar gibi olsun, umutları gerçeğe dönüşsün, renkli olsun diyoruz. Ve Necati Sezer Almanya'dan, bahar benim için doğanın, hayatın yeniden canlanıp dirilişi demektir demiş. Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu, bahar mevsimi meyve ağaçlarının diğer bitkilerin bereketini gösteren, aynı zamanda yerli yabani çiçeklerin doğaya en güzel kokularını saldıkları mevsimdir demiş. Gerçekten o kokuları hissetmeye başladık bile. Şayka Sağlam Fransa'dan, bahar bence mevsimlerin en güzelidir. Bolluğun, bereketin, doğanın uyanışının mevsimidir demiş. Tüm dinleyicilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz Sayın İstemihan Varışlı. Hem bu haftayı değerlendirdiniz hem de kuramımızın sonucunu belirlediniz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü bizler yine yeniden sizlerle olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Yalama yeni. Ben buraya. Şuraya dayanıklı cam.